Ayrım 15.
Nur ona kendi suyundan biraz içirdi. Yükünü omuzlarına aldı ve savaşçının elini harmanisine götürdü. Gel, sana ben kılavuzluk edeceğim artık. Büyük kırmızı toz bulutunun ardı sıra vadinin öbür ucuna doğru yeniden yürümeye koyuldular. Adam konuşmuyordu. Eli Nur'un omzuna öyle sıkı yapışmıştı ki çocuğun canı yanıyordu. Akşam yorf kuyusunda mola verdiklerinde Nur bitkin düşmüştü. Şimdi kırmızı yarların eteğindeydiler. Hana yaylalarının ve kuzeye doğru giden vadinin başladığı yerde. Burada bütün kervanlar bir araya gelmişti. Lartaf'ın ve Saatbu'nun kervanları ile Şeyh'in mavi adamları. Nur alacakaranlıkta kuyunun kara lekesinin çevresinde kıraç toprağın üzerinde oturan binlerce adama bakıyordu. Kırmızı toz yavaş yavaş iniyor, ateşlerin dumanları şimdiden göğe yükseliyordu. Nur dinlendikten sonra yükünü topladı ama göğsüne bağlamadı. Kör savaşçının elini tuttu, kuyuya kadar yürüdüler. Herkes suyunu içmişti. Erkekler ve kadınlar kuyunun doğusundan, hayvanlar batısından. Kıyıların kırmızı çamurunun karıştığı su bulanıktı ama insanlara asla bu kadar güzel görünmemişti. Bulutsuz gökyüzü cilalı bir madene vurur gibi suyun kara yüzeyini parlatıyordu. Nur suyun üzerine eğildi ve soluk almadan uzun uzun içti. Kuyunun kenarına diz çökmüş kör savaşçı da avucunu neredeyse hiç kullanmadan kana kana içiyordu. Suya doyunca kuyunun kenarına oturdu. Sararmış yüzünden ve sakallarından sular süzülüyordu. Sonra sürülerin yanına geri döndüler. Şeyhin emri böyleydi. Su bulanmasın diye kimse kuyunun yanında kalamazdı. Hamada dolaylarında hava hızla kararıyor, gölge vadinin dibine doluyordu. Güneşin alevinden nasibini alanlar yalnızca kırmızı yarlardı. Nur bir an anasını babasını aradı ama göremedi. Belki de Lartaf'ın askerleriyle birlikte kuzeye giden izin girişine doğru yol almışlardı. Çocuk sürülerin yanı başında geceyi geçirecekleri yeri seçti. Yükünü bıraktı ve kör savaşçıyla bir parça darı ekmeğini ve hurmayı paylaştı. Adam bir çırpıda yedi, sonra ellerini başının altına koyarak yere uzandı. O zaman Nur kim olduğunu sormak için onunla konuştu. Adam susmaktan biraz kısılmış sesiyle ağır ağır anlattı. Çok uzaklarda, Shinguetti'de, Büyük Tuz Gölü Shinsan'da olanlardan söz etti. Hristiyanların askerleri kervanlara saldırmış, köyleri yakmış, çocukları götürmüş. Hristiyanların askerleri batıdan, deniz kıyılarından ya da güneyden çıka gelmişler. Develere binmiş beyazlar içinde savaşçılar ve Niger siyahileriymiş bunlar. O zaman çöl insanları kuzeye doğru kaçmak zorunda kalmışlar. Bir çatışma sırasında tüfek kurşunuyla yaralanmış ve gözlerini kaybetmiş. O zaman arkadaşları onu kuzeye, Kutsal Smara kentine götürmüşler. Büyük Şeyh'in Hristiyanların askerlerinin açtığı yaralara şifa vermeyi bildiğini, ona yeniden görmesini sağlayacak gücü olduğunu söylüyorlarmış. Konuşurken kapalı göz kapaklarının arasından yaşlar sızıyordu. Çünkü şimdi neler kaybettiğini düşmüştü aklına. Şimdi nerede olduğumuzu biliyor musun? Nur'a durmadan sorduğu soru buydu. Orada çölün ortasında terk edilmekten korkuyor olmalıydı. Nerede olduğumuzu biliyor musun? Gideceğimiz yerden çok uzakta mıyız? Hayır diyordu Nur. Yakında Şeyh'in vaat ettiği topraklara varacağız. Orada hiçbir eksiğimiz olmayacak. Allah'ın cennetinde gibi olacağız. Aslında bundan pek emin değildi. Yüreğinin derinliğinde o ülkeye belki de asla varamayacaklarını, çölü, dağları, denizi bile aşsalar güneşin ufukta doğduğu yere varamayacaklarını düşünüyordu. Kör savaşçı konuşmaya devam ediyordu. Artık savaştan söz etmiyordu. Alçak sesle Shinguetti'deki çocukluğundan, tuz yolundan, babasından ve erkek kardeşlerinden söz ediyordu. Shinguetti camiinde gördüğü öğrenimi anlattı. Sonra deve kervanlarını. Adrar'a doğru daha da uzaklara, Hank dağlarına ve mucizevi türbenin bulunduğu Abdelmalek kuyusuna doğru yola çıkışlarını. Usul usul anlatıyordu bunları. Şarkı mırıldanır gibi. Toprağa uzanmıştı. Gece serin gölgeleriyle yüzünü ve yanık gözlerini kaplıyordu. Nur harmanisine sarılmış, onun yanında yatıyordu. Başını çıkınına dayamıştı. Gökyüzüne bakarak ve kendi kendine konuşan adamı dinleyerek gözleri açık uyuyakaldı. Çölde geceler ayaz olur ama Nur'un dili ve dudakları yanmaya devam ediyordu. Göz kapaklarına ateşte kızdırılmış birer metelik konmuştu sanki. Rüzgar kayaları aşıyor, kum tepelerinin üzerinde esiyor ve paçavralar içindeki insanları ateşten tir tir titretiyordu. Uyuyan savaşçıların arasında beyaz harmanisine bürünmüş yaşlı şeyh aylardır olduğu gibi uyumuyor, geceye bakıyordu. Bakışları toprağı boğuk aydınlığıyla yıkayan yıldız karmaşasına dikilmişti. Kimi zaman uyuyan adamlarının arasında birkaç adım atıyor, sonra dönüp yerine oturuyor ve maltızdaki kömürlerin çıtırtısını dinleyerek ağır ağır çay içiyordu. Günler böylece akıp gitti. İnsan ve hayvan sürüsünün vadinin yukarı çığırına, kuzeye doğru ilerlediği kavurucu ve korkunç günlerdi bunlar. Şimdi Kıraç Hamada yaylasında Tinduf izi boyunca yürüyorlardı. Mael Ayni'nin oğulları ve en sağlam adamları Uarkziz dağındaki dar vadilerde at koşturarak keşfe çıkıyordu. Ama kadınlar ve çocuklar için bu fazla zorlu bir yol olduğundan Şeyh doğudaki iz boyunca gitmeyi yeğledi. Nur kervanın gerisinde yürüyordu. Kör savaşçının eli omuzundaydı. Her geçen gün azık çıkını hafifliyordu. Nur yolun sonuna varmak için yeterli azığın kalmayacağını biliyordu. Şimdi gökyüzünün çok yakınında uçsuz bucaksız taşlı yaylaların üzerinde yürüyorlardı. Kimi zaman yarıklar beyaz kayaların arasında koca kara lekeler, bıçak gibi keskin çakıllarla kaplı göçük alanlar aşıyorlardı. Kör savaşçı düşmemek için Nur'un omzuna sıkı sıkı yapışıyordu. Adamların keçi derisinden çarıkları parçalanmıştı. Birçoğu akan kanı durdurmak için giysilerinden kopardıkları parçaları ayaklarına sarıyorlardı. Kadınlar çıplak ayak yürüyorlardı. Çünkü buna çocukluklarından beri alışıktılar. Ama kimi zaman daha sivri bir çakıl etlerine batıyor ve yürürken inliyorlardı. Kör savaşçı gündüz hiç konuşmuyordu. Beyaz harmanisi karanlık yüzünü gizliyordu. Gözünü örten bezle yüzü bir şahinin kafasını andırıyordu. Nur ona kılavuzluk etmeye başladığından beri yakınmayı kesmişti. Kaybolmaktan artık korkmuyor olmalıydı. Yalnızca akşamın geldiğini hissettiğinde Lartaf ve Saat bunun adamları çok ileriden, vadilerden gürleyen sesleriyle dur komutunu verdiklerinde hep aynı kaygıyla soruyordu. Burası mı? Geldik mi? Söyle sonsuza kadar kalacağımız yere geldik mi? Nur çevresine bakınıyor, yalnızca uçsuz bucaksız tozlu alanı görüyordu. Gökyüzünün altında hep aynı olan toprağı. Yükünü bırakıyor ve yalnızca hayır daha gelmedik diyordu. O zaman kör savaşçı her akşam olduğu gibi mataradan birkaç yudum su içiyor, birkaç hurma ve ekmek yiyor, sonra toprağa uzanarak yurduyla Şinşan gölü yakınındaki kutsal kent Büyük Şingetti ile ilgili şeyler anlatmaya devam ediyordu. Suyun yeşil, palmiyelerin dev gibi olduğu, bal gibi meyvelerin yetiştiği, gölgeliklerin kuş sesleri ve su çekmeye giden genç kızların gülüşmeleriyle dolu olduğu vahalardan söz ediyordu. Bunları şarkı mırıldanır gibi ahenkli bir sesle anlatıyordu. Sanki acısını dindirmek için kendi kendine ninni söylüyordu. Kimi zaman arkadaşları gelip yanına oturuyor, ekmek ile hurmalarını Nur ile paylaşıyor ya da şifa otuyla çay yapıyorlardı. Kör savaşçının kendi kendine konuşmasını dinliyor, onlar da kendi topraklarından söz ediyorlardı. Güneydeki Atar, Uceft, Tamşakat kuyularından ve Büyük Ulaata kentinden. Dua seslerini andıran garip ve yumuşak bir dilleri vardı. Güneş ufka yaklaşıp ıssız düzlük ışıkla parıldadığında yere diz çöküyor ve toza secde ederek namaz kılıyorlardı. Nur kıble yönünde secde etmesi için kör savaşçıya yardım ediyor, sonra harmanisine sarınarak yatıyor ve uyku bastırana kadar adamların konuşmalarını dinliyordu. Böylece fayları ve kurumuş sel yataklarını izleyerek Uarkziz dağlarını aştılar. Kervan düzlüğün üzerinde ufkun bir ucundan diğer ucuna yayılıyordu. Büyük kırmızı toz bulutu her gün mavi gökyüzüne yükseliyor, rüzgarda bel veriyordu. Keçi ve koyun sürüleri, yük develeri insanların arasında yürüyor, kaldırdıkları tozlarla gözleri köreltiyorlardı. Çok uzaklarda, gerilerde, ihtiyarlar, hasta kadınlar, terk edilmiş çocuklar, yaralı savaşçılar, başları öne eğik, bacakları dermansız, artlarında bazen kan damlaları bırakarak ışığın sancısı içinde yürüyorlardı. Nur birisinin yolun kenarına sessizce yığıldığını ilk kez görünce durmak istemişti. Ama mavi savaşçılar ve onunla birlikte yürüyenler hiçbir şey söylemeden onu ileri doğru itmişlerdi. Çünkü yapılacak bir şey yoktu. Şimdi Nur artık durmuyordu. Kimi zaman tozun arasında kolları ve bacakları uykudaki gibi kıvrılmış bir beden görünüyordu. Yorgunluğun, hastalığın orada, yol kenarında kol gezdiği yerde, başının arkasında çekiç darbesi yemişçesine yatan, bedeni şimdiden kurumuş yaşlı bir erkek ya da kadın. Esen rüzgar üzerine avuç avuç kum serpecek, mezar kazmaya gerek kalmadan yakında örtecekti onu. Nur Smara'da konaklama yerinde ona çay veren yaşlı kadını düşünüyordu. Belki güneş onu da çarpmış ve çölün kumu üzerine örtmüştü. Ama onu uzun uzun düşünemiyordu. Çünkü attığı her adımda bir insan ölüyor gibiydi. Belleği siliniyordu. Çöl sanki her şeyi yok edecek, belleğindeki her şeyi yakacak, onu başka bir gence dönüştürecekti. Yorgunluk bacaklarını uyuşturduğunda kör savaşçının eli onu ileri doğru itiyordu. Belki de omzuna yaslanmış bu el olmasa kendisi de yolun kenarına yığılır kalırdı. Ufukta yeni yeni dağlar şekilleniyordu. Taşlı ve kumlu düzlük deniz gibi sonsuzdu. Her akşam dur komutlarını dinlediğinde kör savaşçı Nur'a soruyordu. Burası mı? Geldik mi? Sonra ekliyordu. Gördüklerini anlat bana. Ama Nur yalnızca şu yanıtı veriyordu. Hayır, burası değil. Her taraf çöl. Daha ileri gitmek zorundayız. Umutsuzluk artık insanları sarmaya başlamıştı. Mael Aynen'in yenilmez mavi adamları, çöl savaşçıları bile yorgun düşmüşlerdi. Bakışları imanlarını kaybetmiş insanlarınki kadar utanç doluydu. Tüfeklerini kollarının arasına yatırarak üçer beşer oturuyorlardı. Nur su istemek için babasının anasının yanına gittiğinde onu en çok ürküten sessiz kalmalarıydı. Ölüm tehdidi insanlara ulaşmış, onlar da birbirlerini sevme gücü bırakmamıştı sanki. Kervandakilerin çoğu kadınlar, çoluk çocuk bitkindi. Güneşin ufukta sönmesini bekliyorlardı. Mael Aynen'in müezzinlerinin düzlükte yankılanan ezan çağrısına karşın ibadet edecek güçleri bile yoktu. Nur başını neredeyse boşalmış çıkınına yaslayarak yere uzanıyor, ezgiler mırıldanan kör adamın sesini dinleyerek renkten renge giren uçsuz bucaksız gökyüzünü seyredalıyordu. Kimi zaman bütün bunların gözleri açıkken gördüğü korkunç, bitip tükenmez bir düş olduğu izlenimine kapılıyordu. Cilalı bir taş gibi pürüzsüz ve katı toprağın üzerinde onu yıldızların rotası boyunca sürükleyen bir düş. Öyle zamanlarda çektiği acılar karşısına mızrak gibi dikiliyor ve Nur onu neyin parçaladığını anlamadan yürüyordu. Sanki özbenliğini sıyrılıp atmış, bedenini, kıpırtısız bedenini kavrulmuş toprağın üzerinde taş ve kum çölünün üzerinde bir leke gibi yerlere savrulup unutulmuş paçavra yığınlarından biri gibi terk etmişti de ruhu buz tutmuş gökyüzünde yıldızların arasında dolaşıyordu. Ömrünün tanımaya yetmeyeceğini, uzayın tamamını göz açıp kapayıncaya kadar kavruyordu. O zamanlar beyaz taştan saraylarıyla büyülü kentlerin, kulelerin, kubbelerin, duru suların şırıl şırıl aktığı büyük bahçelerin, meyve yüklü ağaçların, fettan gülüşlü genç kızların toplandığı çeşmelerin serap gibi belirdiğini görüyordu. Açık seçik görüyordu bunları. Serin sulara dalıyor, çağlayanlardan su içiyor, her meyveyi tadıyor, her kokuyu içine çekiyordu. Ama işin en ilginç yönü bedeninden sıyrıldığında duyduğu ezgiydi. Böyle bir şey duymamıştı hiç. Genç bir kadın şilöh dilinde şarkı söylüyordu. Havada dalgalanan ve hep aynı sözleri tekrar eden bir şarkıydı bu. Bir gün, ah bir gün, karga beyaz olacak, deniz kuruyacak, kaktüs çiçeği bal verecek, akasya dallarıyla döşek yapacağız. Ah bir gün, yılanın dilinde zehir kalmayacak ve tüfeklerdeki kurşunlar ölüm saçmayacak. Çünkü o gün, yarimi terk ettiğim gün olacak. Bu berrak tatlı ses nereden geliyordu? Nur aklının daha uzaklara, bu topraklardan, bu gökyüzünden daha ötelere, yağmur yüklü kara bulutların, suları durmadan akan derin ve geniş nehirlerin olduğu ülkeye doğru kaydığını hissediyordu. Bir gün, ah bir gün, rüzgar yeryüzünde esmeyecek, kum taneleri şeker gibi tatlı olacak, yoldaki her taşın altında beni bekleyen bir kaynak olacak. Bir gün, ah bir gün, arılar benim için şarkı söyleyecek, çünkü o gün yârimi terk ettiğim gün olacak. Orada fırtınanın esrarlı homurtuları duyuluyor, orada soğuk ve ölüm egemen. Bir gün, ah bir gün, gecenin güneşi doğacak, aydaki su toprakta gölcükler biriktirecek. Bir gün, ah bir gün, gölgemin benim için raks ettiğini göreceğim, çünkü o gün yârimi terk ettiğim gün olacak. Yeni düzenin geldiği yer orası, mavi adamları çölden kovan, dört bir yana korku salan yeni düzenin. Bir gün, ah bir gün, güneş kara olacak, yer merkezine kadar yarılacak, deniz kumu örtecek. Bir gün, ah bir gün, gözlerim artık ışığı seçemeyecek, ağzım adını söyleyemeyecek, kalbim artık çarpmayacak. Çünkü o gün, yârimi terk ettiğim gün olacak. Yabancı ses mırıldanarak uzaklaşıyor ve Nur kendi kendine konuşan, yüzünü göremediği gökyüzüne çevirmiş kör savaşçının ağır ve hüzünlü şarkısını duyuyordu yeniden. Mael Aynen'in kervanı bir akşam dağların karşı yamacına, Dırağ'ın kıyısına vardı. Orada batıya doğru inişe geçerlerken Lartaf ile Saatbun'un birliklerinin konaklama yerlerindeki dumanlarını gördüler. İnsanlar bir araya toplanınca yeni bir umut doğar gibi oldu. Babası Nur'u karşılamaya geldi ve yükünü taşımasına yardım etti. ''Neredeyiz? Burası mı?'' diye soruyordu kör savaşçı. Nur çölü açtıklarını ve gitmeyi amaçladıkları yerin çok uzak olmadığını anlattı ona. O akşam sanki şenlik vardı. Uzun zamandan beri gitarların, davulların, flütlerin sesi ilk kez yükseldi. Vadide gece daha yumuşak geçiyordu. Hayvanlar için ot vardı. Nur babası ve anasıyla darı ekmeği ve hurma yedi. Kör savaşçı da yiyecekten payını aldı. Onlara Sagü Elhamra'dan Sidi Muhammed Elkenti'nin türbesine kadar kat ettikleri yoldan söz etti. Sonra hep birlikte yürüyerek çalılıkların arasında kör savaşçıya kılavuzluk ederek Dırağan'ın kurumuş yatağına gittiler. Birçok insan ve hayvan vardı. Çünkü büyük şeyhin kervanındaki insanlara ve sürülere Dırağa bedevileri de katılmıştı. Tassuf kuyularından gelenler, Messeyet, Ticart, El Gaba, Sidi İbrahim El Attami'nin adamları, yoksulluğun ve Fransızların geliş tehdidinin kıyı bölgelerinden kovduğu herkes, Büyük Şeyh Ma El Ayni'nin cihat için, yabancıları müminlerin topraklarından kovmak için yola çıktığını öğrenen herkes orada toplanmıştı. Bu durumda ölümün erkek ve kadın saflarında açtığı gedikleri kimse artık görmüyordu. İnsanların çoğunun yaralı ya da hasta olduklarını, küçük çocukların ateşten ve su kaybından yanarak analarının kollarında ağır ağır öldüğünü de görmüyorlardı. Dört bir yanda kurumuş ırmağın kara yatağında ağır ağır yürüyen karaltılar, keçi ve koyun sürüleri ve atlarına develerine binmiş bir yerlere kaderlerine doğru giden insanlar görünüyordu yalnızca. Günler boyunca çatlamış, fırında pişmiş toprak gibi katılaşmış kum alanın üzerinde, doruktaki güneşin alev gibi yaktığı ırmağın kara yatağını izleyerek koca Dırağa Vadisi'nin yukarı çığırına doğru ilerlediler. Vadinin karşı tarafında Lartaf ile Saatbu'nun adamları atlarını dar bir sel yatağı boyunca saldılar. Böylece erkekler, kadınlar, sürüler onların açtıkları yolu izlediler. Şimdi geriden gelenler Ma El Ayni'nin develere binmiş savaşçılarıydı. Nur da onlarla birlikte yürüyor, kör savaşçıya kılavuzluk ediyordu. Ma El Ayni'nin askerlerinin çoğu yayaydı. Kayalıklara tırmanmak için tüfeklerinden ve mızraklarından yararlanıyorlardı. O akşam kervan dağların eteğinde Torkoz yakınındaki Ayn Rahatra adı verilen derin kuyuya vardı. Her akşam olduğu gibi Nur gidip kör savaşçıya su getirdi. Birlikte abdest alıp ibadet ettiler. Sonra Nur geceyi geçirmek için şeyhin savaşçılarına yakın bir yere yerleşti. Ma El Ayn'in çadır kurdurmuyordu. Çöl insanları gibi beyaz harmanisine bürünerek eğer halısının üzerine çömelip açık havada uyuyordu. Karanlık çabuk bastırıyordu çünkü yüksek dağlar yakındaydı. Ayaz erkekleri ürpertiyordu. Nur'un yanındaki kör savaşçı artık şarkı mırıldanamaz olmuştu. Belki şeyhin varlığından çekiniyordu ya da ağzını açamayacak kadar yorgundu. Ma El Ayn'in savaşçılarıyla birlikte akşam yemeği yediği sırada Nur'a ve yol arkadaşına biraz yiyecek ve çay gönderdi. Özellikle çay çok makbule geçti. Nur bundan güzel çay içmediğini düşünüyordu. Yiyecekler ve kuyunun serin suyu bedenlerini işleyen, onlara yeniden güç kazandıran bir ışık gibiydi. Zaman zaman şeyhin yanına yaklaşıp hayır duasını isteyenler oluyordu. Şeyh onları buyur ediyor, yanına oturtuyor, onlara ekmeğinin bir kısmını sunuyor, konuşuyordu onlarla. Adamlar harmanisinin eteğini öptükten sonra çekiliyorlardı. Bunlar Dırağa bedevileriydi. Üstleri başları lime lime çobanlar ya da harmanilerine sardıkları küçük çocukları taşıyan mavi kadınlardı. Biraz güç, biraz umut kazanmak için şeyhi görmek istiyorlardı. Daha sonra Nur gecenin içinde sıçrayarak uyandı. Kör savaşçı üzerine eğilmişti. Yıldızların aydınlığı acılarla yoğrulmuş yüzünü bulanık bir ışıkla parıldatıyordu. Nur neredeyse korkuya kapılarak geri çekilirken adam alçak sesle sordu. Yeniden gözlerine kavuşturur mu beni? Bir daha görebilir miyim dersin? Bilmiyorum dedi Nur. Kör savaşçı inledi ve kendini yere koyverdi. Başı tozun içindeydi. Nur çevresine baktı. Dağların eteğinde, vadinin derinliğinde hiçbir kıpırtı yoktu. Çıt çıkmıyordu artık. Her tarafta insanlar soğuktan korunabilmek için örtülerine sarılmış uyuyorlardı. Yalnızca eğer halısının üzerinde oturan Ma El Ayn'in kımıldamadan duruyordu. Gözlerini geceye dikmiş, sanki yorgunluk nedir bilmiyordu. O zaman Nur yan dönüyor, yanağını koluna dayıyor ve dua eden yaşlı adama uzun uzun bakıyordu. Baktıkça kendini bir kez daha sonu gelmez bir düşe kaptırmış gibi oluyordu. Onu aşan, başka bir dünyaya götüren bir düşe. Her sabah gün doğarken insanlar ayaklanıyor, bir şey söylemeden yüklerini topluyor, kadınlar da küçük çocuklarını sırtlarına sarıyordu. Hayvanlar da doğruluyordu, yere eşiyor, ilk tozu savuruyorlardı. Çünkü yaşlı adamın buyruğu onlara da işliyor, onun gücü güneşin sıcaklığı ve rüzgarın esrikliğiyle artıyordu. Oymalı Taysa dağlarının arasından volkan yamaçları gibi kızgın akabeler boyunca kuzeye doğru yürümeye devam ediyorlardı. Kimi akşamlar kuyunun başına geldiklerinde çölden çıkan mavi erkekler ve mavi kadınlar onlara doğru koşuyor, hurma, yoğurt ve darı ekmeğinden oluşan armağanlar sunuyorlardı. Büyük şeyh onlara hayır dua ediyordu. Çünkü karınlarından ya da gözlerinden rahatsız olan küçük çocuklarını getirmişlerdi. Mael Aynin onları tükürüğüyle karıştırdığı biraz toprakla ovuyor, ellerini alınlarına dayıyordu. Sonra kadınlar geldikleri gibi gidiyor, kırmızı çölün yolunu tutuyorlardı. Kimi zaman kervana katılmak için tüfekleri ve mızraklarıyla gelen erkekler de oluyordu. Bunlar hoyrat yüzlü, sarışın ya da kızıl saçlı, garip yeşil gözlü köylülerdi. Dağları aşan kervan, Nun ırmağının kaynağı olan ve Gulim'in izinin başladığı Taydalt vahasına vardı. Nur orada dinlenebileceklerini ve diledikleri kadar su içebileceklerini sanıyordu. Ama vaha küçüktü, kuraklık ve çöl rüzgarı tarafından kemirilmişti. Kül rengi büyük kumullar vahayı yemişti, su balçık rengindeydi. Vahada açlıktan bitkin düşmüş birkaç ihtiyardan başka kimse yoktu. Öyle olunca Mael Aynin'in kafilesi ertesi gün kurumuş ırmak boyunca Gulümin'e doğru yola çıktı. Kente varmadan önce Mael Aynin'in oğulları önce olarak gittiler. İki gün sonra geri döndüklerinde getirdikleri haberler kötüydü. Hristiyanların askerleri Sidi İfni'de karaya çıkmış, kuzeye doğru gidiyorlarmış. Lartaf yine de Gulümin'e gidip Fransızlar ve İspanyollarla çatışmaya girmek istiyordu. Ama şeyh ona ovada konaklayan adamları gösterdi ve yalnızca şunu sordu. "Bunlar senin askerlerin, öyle değil mi?" O zaman Lartaf başını önüne eğdi ve büyük şeyh Gulümin'in ötesindeki Aytpuka kabilesinin vahasına doğru hareket emri verdi. Daha sonra dağların arasından doğudaki bu Izakarn izine kadar gideceklerdi. Yorgunluklarına karşın erkekler ve kadınlar haftalar boyunca kırmızı dağların arasında susuz sel yatakları boyunca yol aldılar. Mavi adamlar, kadınlar, çobanlar ve sürüleri, yük develeri, atlılar, hepsi kaya kütlelerinin arasından ustaca geçmek, göçmüş kayaların arasında bir yol bulmak zorundaydı. Böylece cambazların ve hokkabazların piri, kutsal Sidi Ahmet ya da Musa kentine vardılar. Kervan, Kıraç Yaylanın dört bir yanına yerleşti. Yalnızca şeyh ve oğulları türbenin duvarları arasında kaldı ve onlara biat etmeye gelen soylu erkekleri kabul etti. O akşam yıldızlı gökyüzünün altında topluca ibadet edildi. Erkekler ve kadınlar evliyanın türbesinin çevresinde toplandılar. Yakılan ateşlerin sessizliğini yalnızca kuru dalların çıtırtısı bozuyordu. Yere dizlerini bükerek oturan Nur, alçak sesle zikreden şeyhin ince karaltısını görüyordu. O akşam sessiz ve çalgısız bir tören yapıldı. Çünkü ölüm fazla yakınlarındaydı ve yorgunluk boğazlarını sıkmıştı. Sessizliğin içinde yalnızca duman gibi hafif kadife ses duyuluyordu. Nur çevresine bakıyor, ateşlerin uzaktan uzağa aydınlattığı toprağa oturmuş, harmanilerine bürünmüş binlerce erkeği görüyordu. Kımıldamadan sessizce oturuyorlardı. Bu duyduğu en derin, en acıklı yakarıştı. Hiç kimse kımıldamıyor. Yalnız ara sıra kadınlardan biri çocuğunu uyutmak için emziriyor ya da bir ihtiyar öksürüyordu. Yüksek duvarların sardığı vadide bir soluk hava esmiyordu. Ateşler dimdik ve harlıydı. Gece güzel ve buz gibiydi, yıldızlıydı. Daha sonra kara yarların tepesinde ufuktan ay ışığı görünmeye başladı. Ve yüz yuvarlak, gümüş yüzlü ay saat saat doruğa doğru yükseldi. Ateşler birer birer sönerken şeyh bütün gece dua etti. Yorgunluktan bitkin düşen insanlar uyumak için oldukları yere uzanıyordu. Nur yalnızca 2-3 kez uzaklaşıp hacet görmek için çalıların gerisine gitti. Bedenini ateşler sarmıştı sanki, gözüne uyku girmiyordu. Yanı başında babası, anası ve kız kardeşleri uykuya dalmıştı. Kör savaşçı da soğuk toprağın üzerinde uyuyordu. Nur beyaz türbenin yanına oturmuş, yaşlı adama bakmaya devam ediyordu. Gecenin sessizliğinde şeyh bir bebeğin ninni söyler gibi mırıldanıyordu. Gün doğunca kervan Ayt ya da Musa insanları, İlir, Tifermih'ten gelen dağlılar ve İda Gugmar, İfran, Tirmi insanlarıyla birlikte yola çıktı. Mael Aynin'in cihadına katılmak isteyenlerin hepsi oradaydı. Issız dağların, kayalıkların, kurumuş sel yataklarının arasında günler günler geçti.